Ayrım 12.
Diyelim ki tatilini Finlandiya'da geçirecek. Niçin tatil için Finlandiya'yı seçtiğine kafa yormayınız. Dünya haritasını uzun uzun inceleyip her nedense Finlandiya'da karar kılmıştır. Diğer ülkeler ayrı ayrı ve esrarengiz kuşkular yaratmıştır onda. Hemen kendi diliyle Fince arasında köprü kuran bir sözlük alır ve Fince'de "Şu an yaralıyım ve kan kaybediyorum" ya da "Odamda yangın çıktı" gibi cümlelerin Fince'de nasıl söylenebileceklerini bulur ve ezberler. Ne olur ne olmaz, gittik Finlandiya'ya, otelde odamızda yangın çıktı, ne bok yiyeceğiz gibi hummalı bir endişeye kapılır. Madem kaldığın otelin odasında yangın çıkacak, niye gidiyorsun lan sen o Finlandiya'ya? Kuşkucu işte. Kuşkucu kendisini Finlandiya'ya götürecek yataklı trende kompartman arkadaşının, ki onunla yolculuk sırasında tanışacaktır, yolculuk esnasında kalp krizi geçirebileceğini düşünerek yanına kalp ilacı da alır. Uçakla gitsen böyle bir sorun yok lan salak. Üstelik o tren buradan Finlandiya'ya kaç günde gider? Finlandiya gümrüğünde polisin pasaporttaki resminin kendisine hiç benzemediğini iddia edeceğinden emindir. Çünkü zayiden yeniden çıkarılan pasaporttaki o fotoğraf kendisine gerçekten benzememektedir. O gümrük polisinin yerinde olsa fotoğrafı kendisine bu kadar benzemeyen tipi Finlandiya'ya sokmaz. Hadi polis bıraktı, girdi o ülkeye. Helsinki havalimanındaki taksici onun oraları hiç bilmediğini hemen anlamayacak mı? Anlayacak. O taksici onu saatlerce Helsinki'nin değişik semtlerinde dolaştırmayacak mı? Dolaştıracak elbette. En doğrusu havalimanından hava yollarının otobüsüyle şehir merkezine gidip oradan taksiye binip sanki Helsinki'yi avucunun içi gibi biliyormuşçasına sert bir tonla otelin adını söylemek. Gittiği otelde rezervasyon konusunda sorun çıkacağından emindir. Hatta o Finli resepsiyoncu kendisine gıcık olacaktır. Bunlar kuşkucunun çok önceden bildiği şeylerdir. Sonra o Finlandiya'dayken evine hırsız girer, mırsız girer. Finlandiya'ya gitmenin hiçbir anlamı yoktur. Kuşkucu tatilini evde geçirir. Senin kedini niye ben seviyorum? Hayvan seven insanlara bayılıyorum. Bin yaşasın sevgili Semiha Berksoy, akşamüstü elinde doğranmış ciğerler dolu naylon torbalarla Ayaspaşa sokaklarında her birini kendi uydurduğu isimlerle çağırdığı Patili, Patisiz, Koca Kafa, Wagner, Sarman, Strauss, Dumkov adları altında yüzlerce sokak kedisini yıllarca beslemiştir. Bu yüzden o yıllarda Ayaspaşa'da sokak başına 50 kedi düşüyordu. Semiha Berksoy'un kıyakçılığını duyan tüm İstanbul kedileri Ayaspaşa'ya üşüşmüş oralı oluvermişlerdi. Oldum olası kedi sevmem. Hayvan sevmez değilim. Köpek severim, at severim, tavşan severim, güvercin severim. Ama nedense kedi bir türlü ısınamadığım, ilişki kuramadığım bir hayvan. Ancak belirgin bir kedi düşmanlığım yok. Örneğin koynuna girmek için can attığınız bir kadın sizi evine davet etmiş, gidiyorsunuz. O çok hoş kadın ve 3 kedi açıyorlar kapıyı. Bu ve fotokopisi durumlarda o kedilere gıcık olmam, sever gibi yaparım, ilgi gösteririm. İsimlerini sorar, beynimin gereği kalmayınca silinen şeyler bölümü hafızasına kaydeder. O kadını becerip o evden çıkana dek asla unutmam o 3 kedinin adını. Ama evde o kadın olmasa o 3 kediyle 3 dakika durmam orada. Bir gün bir metnini sahneleme izni almak üzere Bilge Karasu'nun evine gitmiştim. Evde esas çocuk bir kedi. Kitapların üstüne kurulmuş, zart oradan kalkıyor, gidiyor bir koltuğa yan gelip yatıyor. Karasu ona ismiyle hitap ediyor, konuşuyor. O evde ikisi yalnız yaşıyorlar. Yazar kediye ev arkadaşı gibi davranıyor. Yazarın ev arkadaşı bacaklarımın arasında dolaşıyor. Bilge Karasu ile ilk görüşmem. Heyecanlıyım. Konuştuğumuz şeyler bence çok önemli. Bir ara o sırada benim için hiç önemi olmayan o kedinin ayağına basıyorum. Kedi ciyaklıyor. Birden fırlıyor yerinden Karasu, kediyi kucağına alıyor. Franz Kafka tarafından yazılmalık bir sahne. Yaralandı mı? Hastaneye mi götürsek? Kedi bülans mı çağırsak? Tedirgin oluyor, lafı uzatmadan izin istiyor. Konuşmayı düşündüklerimin çoğunu konuşamadan Hızla çıkıyorum hayran olduğum bu bilge yazarın evinden. Bir daha onu ne zaman aramak istesem hep aklıma kediye karşı işlediğim suç geldi. Elim telefona gitti, vazgeçtiğim oldu. Elimin telefona gidemediği oldu. Ne gidecek salak elim telefona, çevireceğim Bilge Karasu'nun numarasını, kimsiniz diyecek, ne diyeceğim. Sizin tavus kuşu kedinin ayağına basan hayvan demeyeceğim tabii. Ve fakat ben adımı söyler söylemez o bunları düşünecektir mutlaka diye düşünerek onu bir daha hiç arayamadım. Başka hiçbir şey konuşamadık. Oysa onunla konuşmak istediğim bir yığın şey vardı. Tanışmamız tek görüşmemiz oldu. O kedinin yüzünden. Kedinin bir suçu yok aslında. Ben hayvanca hayvanın ayağına bastım. Bilerek değil, ayağımın altında o hayvanın ayağının olduğunun farkında değildim. Bilge Karasu'ya Sevilmek adlı oyununu nasıl sahnelemeyi düşündüğümü ve kafamdaki dekoru anlatıyordum. Bilge Karasu'nun ölüm haberini aldığımda aklıma hemen o kedi geldi. Bilge Karasu'suz ne mana şimdi o kedi? Bir ara küçük sahneye bir kedi dadanmış, yerleşmiş ve orta oyuncularla bütünleşmişti. Baykal Kent, onun tiyatro seven bir kedi olarak Beyoğlu'nda bar ve pavyon ve meyhaneler arasından küçük sahneyi seçip bize sığındığına ve orta oyunculara uğur getireceğine inanarak kediyi himayesine almış ve tarafımdan kovulmasına önlem olarak da adını Muhsin Ertuğrul koymuştu. Saçmalama Baykal, kedinin ismi Muhsin Ertuğrul olur mu? Oldu artık, kulağına üç kere Muhsin diye fısladım. Kedi Muhsin o sezonu küçük sahnede geçirdi. Bir zararını görmedik. Yazın tiyatro kapandı, sonbaharda geldiğimizde kedi tiyatroyu terk etmişti. Gider tabii abicim. Üç ay perde kapalı olur mu? Kahroldu gitti Muhsin Ertuğrul diye yalandan ağladı Baykal Kent. Özel ve sert bir tonla vurguladığı üç ay perde kapalı olur mu ara cümlesiyle altını çizmek istediği konu yazın maaş alamadığı ve o an şiddetle paraya ihtiyacı olduğuydu. Sanki şiddetle paraya ihtiyacı olmadığı anlar varmış gibi. Nitekim epik ağlaması biter bitmez avans istedi. Konunun uzmanı olan Baykal, avansın böyle cenazesel ortamlarda istenmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer ortada öyle bir hava yoksa kendisi derhal böyle bir ortam yaratıyordu. Avansı verildi fakat parayı derhal alkole çevirmemesi tembih edildi. Kendisine güvenilmediği için geç vakit çiçek pasajı kontrol edildi ve Baykal Kent bir kemancı ve bir midyeciyle zil zurna sarhoş, "Bizi bırakıp nerelere gittin Muhsin Ertuğrul?" diye ağlayarak rakı içerken, Muhsin Ertuğrul'un kim olduğunu bilmeyen kemancı ve midyecinin de "Yahu Muhsin Bey ölmüş!" diye salya sümük kadeh tokuşturdukları tarafımızdan gözle görüldü. Küçük sahnenin kedisi Muhsin'in bize getirdiği uğurlar, derhal küçük sahneyi terk etmemiz için Kültür Bakanlığı'nın bize açtığı mahkeme, Beyoğlu'nun trafiğe kapanarak tramvay inşaatına dönüşüp izleyicinin tiyatroya ulaşamaması için İstiklal Caddesi'nin kazılıp sağa sola barikatlar kurulması, kimi tiyatrocu arkadaşlarımızın küçük sahneyi kurtarmak adı altında 5. kol faaliyetleriyle Ankara'lara gidip bizi oradan atıp oraya postu sermek amacıyla küçük sahneyi mühürletmeleri, birer vodka attıktan sonra Erol Günaydın'la birlikte o mühürü parçalayıp fekhi mühür suçundan mahkemelik oluşumuz ve daha da fenası Baykal Kent'in bir iftira sonucu hapse girişi biçiminde tezahür etti. Az uğurlu gelmedi yani bize o kedi. Sonra ses tiyatrosuna taşındık. Bir gece Ferhangi Şeyler oynuyorum. İzleyici durup dururken kıkırdadı. Neye güldüklerini pek anlayamadım, üstünde de durmadım, durmaya vaktim yok, makinalı tüfek gibi oynuyorum. Biraz sonra salondan daha da manasız bir toplu gülme gelince sağa solu kestim, sahneden bok rengi bir kedinin geçmekte olduğunu gördüm. Ha, ev sahibim Orkinos Hanım'ın kedisi bok kafa dedim. İzleyiciler alkışladılar. Az sonraki Orkinos Hanım telefon konuşmasının içine özel bir kediniz bok kafa paragrafı yazmak zorunda kaldım. Oyun biter bitmez teknisyen arkadaşlara, nereden girmiş o kedi, bilet mi almış dedim. Pasajın kedisi dediler, sanki tanıdık birinden söz eder gibi. Pasajın kedisi ne demek lan, pasaj kim? Dükkanlar kapanınca ortada kalan yol. Üstü kapalı sokak yani. Evet abi, sokak kedisi işte. Onu bulun ve derhal çıkarın tiyatrodan. Bok kafanın tiyatrodan çıkarılması kolay olmadı. Ses tiyatrosu labirent gibi yer altında iki kat dehlizleri var. Alçı tavanla çatının arasında ulaşılamaz muhteşem bir tavan arası var. Kaybolmanıza layık kostüm ve aksesuar depoları var. Bok kafa artist kompleksli bir kedi herhalde. Gündüz kayboluyor, gece oyun başlayınca mutlaka sahneden bir iki kez geçiyor. Ferhangi şeylerde yutturuyorum fakat öbür oyunlarda tuluat yapıp bok kafa hikayesi uydurulamıyor. Cats müzikali oynamıyoruz ki. Bok kafada gişeye gidip hangi akşam bok kafalı oyun, hangi akşam onun reposu, hangi akşam üç kurşunluk opera gibi şeyler sormuyor, kafasına esince dalıyor sahneye. Giderek bok kafanın kadife koltuklara sıçması, daha sonra o sıçtığı yere eşelemek arzusuyla kadifeleri yırtması gibi yan çalışmaları da gündeme gelince kendisinden kurtulunması şart oldu. Bu kediyi tiyatroda bir daha görmek istemiyorum dedim. Devrisi gün bok kafa gene sahnede. Gece yakalayıp atıyoruz sokağa, sabah gene tiyatroda abi diyor teknisyenler. Nereden giriyor? Bilmiyoruz abi. Niye geliyor? Onu burada besleyen mi var? Hayır abi. Çıldırmak işten değil. Bok kafanın parçaladığı kadifeler yenilenemiyor çünkü o renk kadife yok. Ses tiyatrosu açılırken özel olarak dokutturmuşuz kilometrelerce, yedeği vardı. Orası burası onarıldı, bitti. Öldüreceğim lan bu bok kafayı dedim. İyi fikir abi. Onu sevdiğimizi sanıyor, ondan geliyor. Kötü davranmak lazım ki siktirsin gitsin dedi teknisyen Mehmet. O gece de onu epey tekmeleyerek dışarı atmış. Devrisi gün baktık bok kafa yok ortada. Geçici bir huzurumuz oldu. Üç gün sonra bok kafa Felek Bir Gün Salakken oyununun otel odasına, otelin kedisi olarak banyodan girdi, otel odasını geçip sahne merdivenlerinden inerek salonun çıkış kapısına doğru ağır ağır yol aldı, kayboldu. O akşam teknisyenlere gene bağırıp çağırdım. Tiyatroda kedi istemiyorum ulan dedim. Ondan sonra da bok kafa bir daha ortalıkta görülmedi, kedisiz tiyatro oynamanın huzuruna yeniden kavuştuk. Bir süre sonra bir mektup aldım, Şişli'den atılmış. Gönderen hanımın isminin önünde Prof. Doktor kısaltmaları var. Profesör Doktor bir bayandan geliyor mektup. Profesör Doktor konusunda çok iyi anlayamıyorum. Önce doktora verilip doktor olunuyor, sonra profesör olunuyor. Artık profesör olduktan sonra biz eskiden doktorduk biliyor musunuz biçiminde o doktor oraya gene niçin yazılıyor? Yüzbaşı albay olunca yüzalbay ya da albaşı denilmiyor ki. Profesör olup da doktor olamamış tipler var demek ki. Onların bu olamamışlıkları yüzünden olmuşlar bu olmuşluklarını belirtiyorlar kart vizitlerinde ve kapılarında. Peki o doktor olamamış tipleri kim profesör yapmış, niye yapıyorlar? Yapmamak lazım. Eskiden bir de ordinarius sıfatı vardı. Ord, prof, dr durumu. Neyse o kalktı. Profesör Frankçe öğretmen demek. Fransa'da herkes profesör. İlkokul öğretmeninin de üniversitedeki filozofun da kapısında profesör yazıyor. Ama onlar bir yere mektup yazdıklarında isimlerinin başına prof yazmıyorlar. Kart vizitlerinde de öyle bir şey yok. Öğretmen olmaları meslekleri, isimlerinin altında meslek olarak belirtilebilir. Yoksa her meslek grubu işini adının önüne yazsa, bir inşaat mühendisi inş müt abini bilmem ne, bir fırıncı fır Ahmet, bir kıdemli kokoreççi kıd kok Niyazi olarak belirtilmek durumunda kalınır. Açtım Prof. Dr. Hanım'ın zarfını, içinden bir kartpostal çıktı. Başlarına kasket takılmış iki şirin köpek, iki dolu bira bardağının önünde bir baloncukla köpeklerin ne demek istediği belirtilmiş. Dostluğa. Prof. Dr. Hanım'ın Hayvan Dostları Derneği Başkanı gibi ayrı bir sıfatı da olduğu anlaşıldı. Meğer söz konusu bok kafa tiyatronun bulunduğu pasajda takı ve saat satan dükkan sahiplerinin kedisiymiş, kedinin kaybolmasından ötürü derin elem içindelermiş. Pasajdaki takıcılarla konuştuk. Üzgünler, bok kafayı geri istiyorlar. Madem bok kafa sizin kediniz, niçin bizim dükkanda yaşıyor? Sorumuza somut yanıt veremediler. Bizim teknisyenler bok kafayı deniz aşırı bir yere götürdükleri için onu bir daha görmedik. Bok kafanın ses tiyatrosuna getirdiği uğur, tuvaletçi Nedim Bey'in ölümü, tiyatronun o sezon sonu inşaat gereğiyle kapanması ve 1,5 yıl kapalı kalması oldu. Onarım tamamlanıp 1,5 yıl sonra yeniden perde açıldığı gece, 1266. Ferhangi Şeyler sırasında gene Sofita'dan kedi miyavlaması duyuldu. Bana mı öyle geliyor gibisinden bir an duraladım. Hayır, yalnız bana değil izleyiciye de öyle geliyor. Repliğim hazır zaten. Orkinos Hanım'ın kedisi bok kafa. Oyundan sonra teknisyen arkadaşlara sordum. Nereden çıktı bu kedi? Pasajdaki takıcılar yeni kedi almışlar abi. Bir tane değil iki taneler abi. Kedi almışsa gece giderken dükkanına kapasın, evine götürsün, gece koynuna alsın. Tiyatroda kedi istemiyorum. Dememin pek yararı olmadı. Devrisi gün yeni kedilerimiz gene kadrolu olarak tiyatroda. Önce sokak kedisi perver takıcılarla konuşmak, onlara kedilerini geceleri kendi dükkanlarına kilitlemelerini, kendi dükkanları içinde korumalarını öğütlemek gibi şeyler geçti aklımdan ve fakat bunun pek yararı olmayacağını, işin ucunun Hayvan Dostları Derneği'ne kadar gideceğini ve Prof. Hanım'ın uzun bir mektubuyla karşı karşıya kalacağımızı düşündüm, kesin bir çözüme yöneldim. Topladım teknisyen arkadaşları. Arkadaşlar, tiyatromuz sınırları içinde bulunan kedilerin başına $50 ödül koydum. Canlı olarak kedi getirene $50 dedim. Ödülün açıklandığı kısa toplantıdan çok kısa süre sonra teknisyen arkadaşlar tiyatronun tavan arasında fing atan iki kediyi iki ayrı karton kutu içinde getirdiler. Nasıl yakaladınız? Teknisyen Mehmet sırıtarak, abi siz $50 deyince gittik, $1 ciğer aldık, kutulara koyduk, hemen geldiler dedi. Mehmet'i kutladım. $50 takdim ettim. Kutuların ağzını bantlayıp kutulara hava delikleri açtırdım. O akşam o yağışta evine nasıl ulaşacağını derin derin düşünen ışıkçı Hüseyin'e, bu akşam evine taksiyle gitmek ister misin dedim, şaka yapıyorum sandı. Nasıl yani abi? Bu akşam bu iki karton kutuyu bir taksiye koyup evine taksiyle gidiyorsun. Buyur taksi paranı kardeşim. Sizin oralarda bir yerde taksiyi durdurup karton kutuları açıp bu tiyatro kültürü almış kedileri azat ediyorsun. Sizin oraların kültürel kalkınmasına da yararları olur. Olur abi dedi Hüseyin gayet memnun. Niye memnun olmasın? Hüseyin Dudullu'da oturuyor. Yarın öbür gün takıcıların başka bir sokak kedisini benimseyecekleri kesin. Ama olsun, biz yöntemi bulduk. $50 artı taksi. Cezası 12 sent. Milli güvenlik kararlarıyla Erbakan Başbakanlığındaki hükümete Atatürk ilkelerinin ve bunlardan biri olarak kılık kıyafet yasasının uygulanması gerektiğinin askeri bir terbiye içinde belirtilmesinden sonra Tahranlaşmış İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 sarıklı karakola davet edildi. Fatih'te herkes sarıklıyken neden içlerinden prototip olarak bu 6 kişinin seçildiği pek anlaşılamadı. Aslında Fatih ilçesi sakinlerinin topluca karakola davet edilmesi gerekiyordu. Herhalde hepsinin karakola sığamayacağı göz önünde bulundurularak her mahalleyi ya da birkaç mahalleyi temsilen bir kişi çağrılmış olmalı. Bu temsilcilerin için böyle giyindikleri sorulduğunda öyle giyinmekten hoşlandıklarını ve bunun inançlarının bir uzantısı olduğunu belirtmişler, mahkemeye sevk edilmişler ve 18 bin TL yazı ile 18 bin lira, dolar olarak dolar olamıyor, sent olarak 12 sent, para cezasına çarptırılmak üzere serbest bırakıldılar. İş bu temsilciler sevinçle çıktılar mahkemeden ve mahallelerinde sevinçle karşılandılar. 12 sent para cezasını da ödemeye hazırdılar. Bundan ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyorlardı. 12 sent bir bağlamda cennette rezervasyon masrafıydı işte. Kendileri cennete gittiklerinde yasaları uygulayarak kendilerine bu cezayı veren yargıcın cehennemde cayır cayır yanacağını bilmenin huzuru içinde kıs kıs gülüyorlardı. İnsanın canının istediği gibi giyinmesine karışılmamalı elbette. Uygulanamayan ve fakat Atatürk ilkeleri içinde gündeme gelmiş kılık kıyafet yasamız da bu bağlamda pek bir anlam taşımıyor. Kim nasıl isterse öyle giyinir, eline karışır. Neslihan yargıcının öcü gibi giyinmesine kimse karışabiliyor mu? Üstelik kendisi aciz mendillerin kılığını çok seksi buluyor. Bulur bulur. Ona da kimse niye öyle buluyorsun lan Neslihan diyemez. New York'ta, Paris'te, Londra'da aciz mendillerden çok daha acayip giyinenler var. Geldikiz ki bu giyinme ve sakal ve sarık bir üniformaya, dini görüşün bir ideoloji sanılması salaklığına dönüştüğünde tehlikeli bir boyut arz ediyor. Ortada bir yobaz ordusu var. Avcılık ruhları da şiddetle gelişmiş, hiç ava gitmemekle birlikte hepsinin pompalı av tüfeği var. Bir gün hep birlikte ava çıkacaklar. Biz de av olarak salak salak dolaşıyoruz ortalıkta. Başını alıp giden gündem. Apartmanda herkesin gıcık olduğu kapıcının maaşı konusunda tartışmalar ayyuka çıktığında apartman yöneticisi Tüldemir ailesine dönerek "Siz ne diyorsunuz?" diye sordu. Bay Tüldemir ve eşi birbirlerine baktılar. "Bana mı soruyorsunuz, eşime mi?" dedi Bay Tüldemir. "Yani dört nolu daire olarak fikrinizi soruyorum," dedi yönetici. "Evet ama iki ayrı insanız biz. Evlenmiş olmamız koro halinde görüş belirtmemizi gerektirmez," diye bir çıkış yaptı. Duygu Asena'nın romanlarını çok severek okuyan Bayan Tüldemir. "Zaten karım ve ben her konuda çok farklı düşünürüz," diye iç geçirdi Bay Tüldemir. "Tamam da dört nolu dairenin fikrini soruyorum. Karı koca aranızda ortak bir karara varın işte. Her daireyi temsilen bir kişi katılıyor toplantıya. İki kişi olarak gelmeniz sizin dairesel iç sorununuz. İkinizin toplam bir oyu olacak," dedi Tüldemir ailesinden nefret ettiği her halinden belli olan yönetici. Bunun üzerine Bayan Tüldemir birdenbire yöneticiye, "Bizim evli olmamız ve bu evliliği 22 yıldır sürdürmemiz sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Siz evliliği ve aile olmayı beceremediğiniz için mi acaba?" diye çıkışınca toplantının gündemi aldı başını gitti. Yöneticinin "Sizin 22 yıldır yaşadığınız cehennemi ben komprime olarak 1,5 yıla sığdırdım," demesi üzerine gözü dönen Bayan Tüldemir bağıra bağıra yöneticinin eşcinselliğini vurgulamaya koyuldu. Tartışmanın alevlendiği bir sırada da elindeki çay bardağını yöneticinin kafasına fırlattı. Görüşülmesi gereken gündeme sıra gelemeden büyük bir kavgayla kapandı apartman yönetimi toplantısı. Bir apartmanda yaşayan bir avuç insanın kapıcı maaşı, aidat gibi kayda değdirsen kayıt ona değmez konuları bile oturup aklı başında bir biçimde görüşememesi ne kadar hüzünlü. Her apartman bir mikrokosmos Türkiye. Büyük Millet Meclisi'nde durum apartmandakinden farklı değil.